Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Beşşehir, Ahmet Hamdi Tanpınar. Beşşehir'in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntüyle yeniye karşı ile beslenen iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birleştirebiliriz. Bu sevginin kendisine çerçeve olarak seçtiği şehirler benim hayatımın tesadüfleridir. Bu itibarla onların arkasında kendi insanımızı ve hayatımızı, vatanın manevi çehresi olan kültürümüzü görmek daha da doğru olur. Bizden evvelki nesiller gibi bizim neslimiz de bu değerlere şimdi medeniyet değişmesi dediğimiz bütün yaşama ümitlerimizin bağlı olduğu uzun ve sarsıcı tecrübenin bizi getirdiği sert dönemeçlerden baktı. 150 senedir hep onun uçurumlarına sarktık. Onun dirseklerinden arkada bıraktığımız yolu ve uzakta zahmetimize gülen vaatli manzarayı seyrettik. Yahya Kemal'e ithaf. Yahya Kemal'in derslerinden fakültede hocamdı, ayrıca eski şiirlerin lezzetini tattım. Galibi, Nedim'i, Baki'yi, Naili'yi ondan öğrendim ve sevdim. Yahya Kemal'in üzerindeki asıl tesiri şiirlerindeki mükemmelliyet fikriyle dil güzelliğidir. Dilin kapısını bize o açtı. Millet ve tarih hakkındaki fikirlerimizde bu büyük adamın mutlak denecek tesiri vardır. Beşşehir adlı kitabım onun açtığı düşünce yolundadır, hatta ona ithaf edilmişti. İki defasında da bu kitap bulunduğum yerde basılmadı ve ben bu ithafı yapamadım. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, sayfa 570. Ön söz. Beşşehir'in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntüyle yeniye karşı beslenen iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birleştirebiliriz. Bu sevginin kendisine çerçeve olarak seçtiği şehirler benim hayatımın tesadüfleridir. Bu itibarla onların arkasında kendi insanımızı ve hayatımızı, vatanın manevi çehresi olan kültürümüzü görmek daha doğru olur. Bizden evvelki nesiller gibi bizim neslimizde bu değerlere şimdi medeniyet değişmesi dediğimiz bütün yaşama ümitlerimizin bağlı olduğu uzun ve sarsıcı tecrübenin bizi getirdiği sert dönemeçlerden baktı. 150 senedir hep onun uçurumlarına sarktık. Onun dirseklerinden arkada bıraktığımız yolu ve uzakta zahmetimize gülen vaatli manzarayı seyrettik. Tenkidin, bir yığın inkarın, tekrar kabul ve reddin, ümit ve hülyanın ve zaman zaman da gerçek hesabın ikliminde yaşadığımız bu macera, daha uzun zaman, yani her manasında verimli bir çalışmanın hayatımızı yeniden şekillendireceği güne kadar Türk cemiyetinin hakiki dramı olacaktır. Gideceğimiz yolu hepimiz biliyoruz. Fakat yol uzadıkça ayrıldığımız alem bizi her günden biraz daha meşgul ediyor. Şimdi onu hüviyetimizde gittikçe büyüyen bir boşluk gibi duyuyoruz. Biraz sonra bir köşede bırakıvermek için sabırsızlandığımız ağır bir yük oluyor. İrademizin en sağlam olduğu anlarda bile içimizde hiç olmazsa bir sızı, bazen de bir vicdan azabı gibi konuşuyor. Sade millet ve cemiyetlerin değil, şahsiyetlerin de asıl mana ve hüviyetini, çekirdeğini, tarihilik denen şeyin yaptığı düşünülürse, bu iç didişme hiç de yadırganamaz. Mazi daima mevcuttur. Kendimiz olarak yaşayabilmek için onunla her an hesaplaşmaya ve anlaşmaya mecburuz. Beşşehir işte bu hesaplaşma ihtiyacının doğurduğu bir konuşmadır. Bu çetin konuşmayı aslı olan meselelere daha açıkçası biz neydik, neyiz ve nereye gidiyoruz suallerine indirmek ve öyle cevaplandırmak belki daha vuzuhlu hatta daha çok faydalı olurdu. Fakat ben bu meselelere hayatımın arasında rastladım. Onlar bana Anadolu'yu dolduran Selçuk eserlerine dolaşırken, Süleymaniye'nin kubbesi altında küçüldüğümü hissederken, Bursa manzaralarında yalnızlığımı avuturken, divanlarımızı dolduran kervan seslerine karışmış su seslerinin gurbetini, Itri'nin, Dede Efendi'nin musikisini dinlerken geldiler. Hiç unutmam. Uludağ'da bir sabah saatinde dinlediğim çoban kavalına birbirini çağıran koyun ve kuzu seslerinin sarıldığını gördüğüm anda gözlerimdeki sanki bir perde sıyrılmıştır. Türk şiirinin ve Türk musikisinin bir gurbet macerası olduğunu bilirdim. Fakat bunun hayatımızın bu tarafına sıkı sıkıya bağlı olduğunu bilmezdim. Manzara hakikaten güzel ve dokunaklıydı. 5-10 dakika bir sanat eseri gibi seyrettim. Bir gün Anadolu insanının his tarihi yazılır ve hayatımız bu zaviyeden gerçek bir sorgunun süzgecinden geçirilirse, moda sandığımız birçok şeyin hayatın kendi bünyesinden geldiği anlaşılır. Bir kelimeyle benim için bu meselelerin kendileri kadar onların bana gelişleri, ruh hallerimi benimseyen içimdeki yürüyüşleri de mühimdi. Zaten kitap parça parça yaşanmış şeylerden doğdu. Kitabın ikinci baskısı ise zaruri gördüğüm ilave ve değişmelerde bile bu ilk rastlayışın izlerinin olduğu gibi kalmasına çalıştım. Her iki baskıyı birden okuyanlar bu ilaveler arasında bilhassa Selçuk devrine doğru bir genişleme göreceklerdir. Tarihçilerimiz Selçuklu ile Osmanlı arasındaki farkı bir hanedan değişmesinde görmekte fazla ısrar eder gibidirler. Bizse bu farkın muaşeretten üsluba, insan ve zevke kadar derinleştiğine inanıyoruz. Selçuk'la Osmanlı biri öbüründe az çok devam eden iki ayrı alem yahut daha iyisi büyük manasında iki ayrı üsluptur. Geniş Rumeli coğrafyasını ve Akdeniz terbiyesini de içine alan bir terkip olan Osmanlı'yı bizim Rönesansımız sayabiliriz. Biz bugün Selçuk'u geçen asrın başlarında Avrupa'nın gotik ve roman sanatlarını yeniden keşfetmesi gibi keşfetmiş bulunuyoruz. Onu görebilmemiz için Osmanlı'nın içinden çıkmamız lazım geliyordu. Selçuk eserlerinin bugünkü harap durumunda iktisadi buhranlar kadar bu çok mühim zevk ayrılığının içten kopmanın da bir payı olsa gerektir. Okuyucu, beş şehirde buna benzer birçok tekliflere veya cesaretlere rastlayacaktır. Her düşünen insanımız gibi ben de hayatımızın değişmesi için sabırsızım. Daima hayranı olduğum yabancı bir romancının hemen hemen aynı şartlar içinde söylediği gibi eski bir garpçıyım. Fakat canlı hayata, yaşayan ve duyan insana, cansız madde karşısındaki bir mühendis gibi değil, bir kalp adamı olarak yaklaşmayı istedim. Zaten başka türlüsü de elimden gelmez. Ancak sevdiğimiz şeyler bizimle beraber değişirler ve değiştikleri için de hayatımızın bir zenginliği olarak bizimle beraber yaşarlar. Ankara, 25 Eylül 1960. Ahmet Hamdi Tanpınar. İçindekiler. İstanbul, Bursa'da zaman, Konya, Erzurum, Ankara. İstanbul. Çocukluğumda bir Arabistan şehrinde ihtiyar bir kadın tanımıştık. Sık sık hastalanır, humma başlar başlamaz İstanbul sularını sayıklardı. Çırçır, karakulak, şifa suyu, hünkâr suyu, taşdelen, sırmakeş... Adeta bir kurşun peltisi gibi ağırlaşan dilinin altında ve gergin kuru dudaklarının arasında bu kelimeler ezildikçe fersiz gözleri canlanır, bütün yüzüne bizim duymadığımız bir şeyler dinliyormuş gibi bir dikkat gelir, yanaklarının çukuru sanki bu dikkatle dolardı. Bir gün damadı babama, bu onun ilacı, tılsımı gibi bir şey, onları sayıklayınca iyileşiyor demişti. Kaç defa komşuluk ziyaretlerimizde döşeğinin yanı başında onun sırf bu büyülü adları saymak için bir mahzenin taş kapağını kaldırır gibi güçlükle en dalgın uykulardan sıyrıldığını görmüştüm. Sıcaktan ve samyerinden korunmak için pencereleri koyu yeşil dallarla iyiden iyiye örtülmüş odasının berrak suyla doldurulmuş havuz gibi loşluğuna bu isimler teker teker düştükçe ben kendimi bir büyüde kaybolmuş sanırdım. Bu mücevher parıltılı adlar benim çocukluk muayilemde bin çeşit hayal uyandırırdı. Dört yanımı su sesleriyle, gümüş tas ve billur kadeh şıkırtılarıyla, güvercin uçuşlarıyla dolu sanırdım. Bazen hayalim daha müşahhas olur. Bu sayıklamanın tenime geçirdiği ürperişler arasında tanıdığım İstanbul sebillerini, siyah ıslak tulumlarından yağlı bir serinlik vehmi sızan sakaları, üstündeki salkım ağacı yüzünden her bahar bir taze gelin edası kazanan mahallemizin küçük ve fakir süslü çeşmesini görür gibi olurdum. Bazen de yalnız bir defa gittiğimiz bentlerin yeşillik tufanı gözümün önünde canlanır, o zaman biraz da kendi kendime yaptığım gayretle bu loş ve yeşil aydınlıklı oda gözümde içinde hastanın, benim, etrafımızdakilerin acayip balıklar gibi yüzdüğümüz gerçekten bir havuz haline gelirdi. Bu kadın sonra ne oldu bilmiyorum. Fakat içimde bir taraf ölümünden sonra bir pınar perisi olduğuna hala inanıyor. Her su başını bir hasret masalı yapan bu meraka senelerden sonra ancak bir mana verebildim. İstanbul bu kadın için serin, berrak, şifalı suların şehriydi. Tıpkı babam için hiçbir yerde işi bulunmayan büyük camilerin, güzel sesli müezzinlerin ve hafızların şehri olduğu gibi. Bu Müslüman adam kadere yalnız İstanbul'dan uzakta ölmek endişesiyle isyan ederdi. Böyle bir ahiret uykusunda yabancı makamlarla okunan Kur'an seslerine varıncaya kadar bir yığın hoşlanmadığı, hatta haksız bulduğu şey karışırdı. Bir şehrin hayalimizde aldığı bu cins şehreler üzerinde düşünülecek şeydir. Bu insandan insana değiştiği gibi nesilden nesile de değişir. Elbette ki 15. asır başlarında Üsküdar'da Anadolu Hisarı'nda oturan dedelerimiz İstanbul'a sadece fethedilecek bir ülke gibi bakıyorlar ve Sultan Tepesi'nden Çamlıca'dan seyrettikleri İstanbul akşamlarında Şark Kayserlerinin er geç bir ganimet gibi paylaşacakları hazinelerini seyrediyorlardı. Buna mukabil fetihten sonrakiler için İstanbul bütün imparatorluğun ve Müslüman dünyasının gururuydu. Onunla övünüyorlar, güzelliklerini övüyorlar, her gün yeni bir abide ile süslüyorlardı. O güzelleştikçe kendilerini sihirli bir aynadan seyreder gibi güzel ve asil buluyorlardı. Tanzimat İstanbul'a büsbütün başka bir gözle baktı. O bu şehirde iki medeniyeti birleştirerek elde edilecek yeni bir terkibin potasını görüyordu. Bizim nesil için İstanbul, dedelerimiz hatta babalarımız için olduğundan çok ayrı bir şeydir. O muayyelimize sırmalı, altın işlemeli hilatlere bürünerek gelmiyor, ne de din çerçevesinden onu görüyoruz. Bu kelimeden taşan aydınlık bizim için daha ziyade kendi ruh haletlerimize göre seçtiğimiz mazi hatıralarının, hasretlerin aydınlığıdır. Fakat bu hasret sade geçmiş zamana ait olan ve bugünkü hayatımızla, mantığımızla zaruri olarak çatışan bir duygu değildir. Bu çok karışık duygunun bir kolu gündelik hayatımıza, saadet hülyalarımıza kadar uzanır. O kadar ki İstanbul'un bugün bizde yaşayan asıl çehresini bu Daüs'la verir diyebiliriz. Onu bizde en basit hususiyetleriyle şehrin kendisi besler. Asıl İstanbul, yani surlardan beride olan minare ve camilerin şehri, Beyoğlu, Boğaziçi, Üsküdar, Erenköy tarafları, çekmeceler, bentler, adalar, bir şehrin içinde adeta başka başka coğrafyalar gibi kendi güzellikleriyle bizde ayrı ayrı duygular uyandıran, hayalimize başka türlü yaşama şekilleri ilham eden peyzajlardır. Onun için bir İstanbullunun gündelik hayatında bulunduğu yerden başka tarafı özlemesi çok tabiidir. Göztepe'de hışırtılı bir ağaç altında bir yaz sabahını tadarken küçük bir ihsas, teninizde gezinen hiçten bir ürperme veya gözünüze takılan bir hayal, hatta birdenbire duyduğunuz bir çocuk şarkısı sizi daha dün ayrıldığınız bir Boğaz köyüne çok uzak ve değişik bir dünyaymış gibi çağırır, rahatınızı bozar. İstanbul'da işinizin gücünüzün arasındayken birdenbire Nişantaşı'nda olmak istersiniz ve Nişantaşı'ndayken Eyüp ve Üsküdar behe mahal görmeniz lazım gelen yerler olur. Bazen de hepsini birden hatırladığınız ve istediğiniz için sadece bulunduğunuz yerde kalırsınız. Bu ani özdeyiş ve firarların arkasında tabiat güzelliği, sanat eseri, hayat şekilleri ve bir yığın hatıra çalışır. her İstanbullu Boğaziçi'nde sabahın başka semtlerinden büsbütün ayrı bir lezzet olduğunu, Çamlıca tepelerinden akşam saatlerinde İstanbul'da ışıkların yanmasını seyretmenin insanın içini başka türlü bir hüzünle doldurduğunu bilir. Mehtaplı gecelerde Boğaz'la Marmara açıkları ne kadar birbirinden ayrıysa, Büyükdere Körfezi'nden 100 kulaç ilerisi Sarıyer uzakları da öyle ayrıdır. İnsan birkaç kürek darbesiyle şiiri gündelik ekmek yapan çok monis bir hayal dünyasından hiç tanımadığı haşin ve efsanevi bir argonatlar gecesine girer. Çekmecelerde günün herhangi bir saati biraz ilerideki deniz kenarından çok başka şekilde güzeldir. Geniş denizin yanı başında bu göller bir beste ve karın yanında aynı makamdan küçük bir şarkıya ne kadar benzerler. Sonra nispet ölçüsü değişir değişmez hüviyet nasıl değişir? Güneş eski el aynalarını andıran bu göllerde dehasını sadece peyzaj kabartmasına sarf etmekten hoşlanan bir eski zaman ustasına benzer.